Ayrım 42, sayfa 465. Lazarus, Lars Kepler. Hareketsiz durup sadece fenerinizi hareket ettirirseniz, naylon sicimin parıltısını görebilirdiniz, ancak başka türlü görmek mümkün değildi. Çok yavaş hareket etmeli, ağır adımlarla ilerlemeliydi. Sicimi hissettiğiniz an artık çok geçti. Pimi çekip çıkarmak ve patlayıcıyı tetiklemek için 3 santim yeterliydi. Rinus Yuna'nın odasının kapısından hemen sonra benzer bir tuzak kurup patlayıcıyı duvardaki yangın söndürücünün arkasına yerleştirdi ve sicimi koridorda süpürgelikteki bir vidaya sabitledi. Mutfağa geçip zeminden 4-5 santim yukarıya bir sicim gerip kapının yanındaki boş şişelerle dolu bir torbaya bağlayarak kısa sürede sahte bir tuzak kurdu. Onu etkisiz hale getirmek de zaman alacaktı. Geri çekilip koridorun gıcırtılı kapısını kapattı, zemin kata inen merdivene bakıp kafa hizasına yarım paket patlayıcı yapıştırdı. Fitili yerleştirip sicimi fünyeden kapı koluna geçirdi. Ardından emniyet mandalını çıkardı. Feneri kapatıp gözetleme odasına döndü. Yurek'in çok deneyimli olduğunu biliyordu. Ama o koridoru etkisiz hale getirmek bir bomba imha ekibinin bile saatlerini alırdı. Lumi arabanın şasisine çarpan gevşek çakılların sesini duyunca alçak sesle "Atölyenin etrafından dolanıyor" dedi. Arabayı görebilmek için yana kaydı. Araba yavaşlayıp herhangi bir kapaktan vurulmasını engelleyen bir açıyla ana kapıların önünde durdu. "Durdu" dedi Lumi. Bulundukları yerden arka tamponla bagajın sadece bir kısmı görülebiliyordu. "Ne yapıyor?" "Göremiyorum. Araba durdu ama hala içinde mi bilmiyorum." Rinus her 10. merminin karanlıkta ışık izi bırakacak olan fosfor içerdiğini belirtmek için kırmızı bantla çarpı şeklinde işaretlediği bir şarjörü aldı. Araba boşta çalışıyor, motoru hafif hafif gümbürdüyordu. Gevşek garaj kapısı rüzgarda gıcırdıyordu. Lumi dışarıyı tekrar taradı, boş bir deterjan kutusu bahçede yuvarlanıyordu. Dikenli tellerin üzerindeki çıplak dallar titriyordu. Arabanın motoru canlandı. Bir kuş havalanarak uçup gitti. Egzoz dumanı yayılıp rüzgarla beraber çayırlara doğru sürüklendi. Araba 1 metre geri gittikten sonra durup hızlandı. "Bunu görmemizi istiyor" diye düşündü Lumi. Adam aniden arabayı vitese takıp bir anda hızlanınca arabanın arkasından çakıllar etrafa saçıldı. Araba çift kapıdan geçerken gürültülü bir çarpma sesi duyuldu. Ardından takırtı geldi ve güçlendirilmiş duvara çarpıp durduğunda kırık cam sesleri yükseldi. Motor sessizliğe gömüldü. Garaj kapılarından biri menteşelerinden kurtulup büyük bir gürültüyle yere düştü. Lumi aceleyle ilerleyip iç kapaklardan birine baktı. Garaj karanlık ve sessizdi. Metal ve benzin kokusu burnuna doldu. "Geride dur" dedi Rinus bir sonraki kapağa doğru ilerleyerek. Hiç ses çıkarmadan saldırı tüfeğinin namlusunu delikten geçirip aşağıya indirdikten sonra öne doğru eğildi ve birkaç saniye bekleyip mercekten baktı. Görüntü bulanık ve kumluydu. Çamurlu bir suyun içinden bakıyormuş gibi ön tarafı parçalanmış bir araba gördü. Kaportası ezilmiş, ön cam parçalanmıştı. Küçük parlak cam küpleri kaportanın üzerine saçılmıştı. Arabanın içinde sürücü koltuğundaki yuvarlak kafayı gördü. Parmağı otomatik olarak tetiğe gitti ama bu açıdan ateş edemezdi.
"Neler oluyor?" dedi Lumi onun yanında.
"Bilmiyorum." Rinus en uzaktaki kapağa gidip namluyu içeri itti bekledi. Sonra mercekten baktı. Arabanın ön sağ kanadı kopmuş, garajın zemininde yatıyordu. Cam sileceklerinden biri orada artık cam olmamasına rağmen ağır ağır ileri geri hareket ediyordu. Rinus parmağını tekrar tetiğe koyup namluyu yanlışlıkla kapağın kenarına çarpınca metalik bir ses duyuldu. Namluyu yavaşça sürücü koltuğuna doğru kaydırdığında direksiyonun üzerinde duran eli gördü. Kanlı gömleğin üzerinde sıra sıra dizili beyaz düğmeleri takip ederek yakaya ve altın kolyeye doğru ilerledi ve sonra yüzü gördü. Patrick'ti bu. Yaralıydı ama yaşıyordu. Burnundan ağzına doğru kan akıyordu. Gözlükleri düşmüş, gözlerini yavaş yavaş kırpıştırıyordu. Rinus, Patrick'e nereye gittiğini söylemediğinden kesinlikle emindi. İş için gitmesi gerektiğini söylemiş, Yuna ve Lumi ile saklanacağından hiç bahsetmemişti. Ama Patrick'in atölyeden yıllardır haberdar olduğunu da biliyordu. Yahudi bir eşcinsel olarak Hollanda'da aşırı sağcı popülistler güç kazanmaya başladığında biraz paranoyaklaşmıştı. Durumu iyice kötüleştiğinde Rinus onu daha güvende hissettirmek ve bir terslik olması halinde kaçabilecekleri bir yer olduğunu göstermek için atölyeye getirmişti. 90. Bölüm. Rinus'un kederli kalbi deli gibi çarparken görüntü titredi, saniyeler hızla geçiyordu. Patrick'in ağzı genelde uyurken olduğu gibi hafif aralıktı. Rinus parmağını tetikten çekmeden mercekli arabanın içini sonra yanlarını tarayarak Yurik'i aradı. Arabanın altındaki karanlıkta tuhaf bir akışkanlık vardı, zemin ıslak görünüyordu. Ön lastik çamurluydu ve farların kavisli parçaları kumsaldaki deniz kabukları gibi uzanıyordu. Görüntü aniden beyazlaştı ve Rinus içgüdüsel olarak yüzünü geri çekti. Parıltı karanlıkta göz retinasında kalmıştı. Lumi bölgeler arasında ilerleyip etraflarını kontrol ediyordu. Rinus bu kez mercek olmadan tekrar garaja baktığında arabanın yanında dans eden bir ışıltı gördü. Kafesteki bir kuş gibi tedirgin bir halde duvara doğru uçuyordu. Bir şey yanıyordu. Rinus hemen başka bir kapağa geçerek aşağı baktı. Yanan bir kumaş parçası arabanın benzin deposundan dışarı sarkıyordu. "Patrick!" diye bağırdı Rinus, "arabadan çıkmalısın." İlk kapağa doğru koştu ve dans eden ışıkta Patrick'in bitkin halde gözlerini açtığını gördü. "Patrick!" diye haykırdı, "araba patlayacak, garajdan çık, oradan çık." Patlama iki şiddetli kırılma halinde geldi, garaj alevlerle doldu, metal ve cam tavana ve avluya doğru yükseldi. Rinus geriye doğru sendeledi, bütün kapaklardan alevler yükseliyordu. Araba parçaları yere yağarken garajdan yüksek bir takırtı sesi geldi, alevler adeta kükrüyordu. Lumi uyuşmuş bir sesle, "Patrick arabada mıydı?" diye sordu. Rinus başını sallayarak onayladı ve ona cansız gözlerle bakarak kapakları teker teker kapattı. Lumi aceleyle son bölgeye gidip kapağı açtı. Atölyenin önünde iki noktada canlı sarı alevler ve simsiyah dumanlar görebiliyordu. "Eski lastikleri yakıyor," dedi Lumi. Yurek'in dikkatlerini dağıtmaya ya da termal kameraları şaşırtmaya çalıştığını düşünerek hafif sırt çantasını taktı. Yurek'in her an içeri girmeye çalışabileceğini düşünerek bir sonraki bölgeye doğru ilerledi. Ne bekliyordu? Lumi yanan bir lastiğin alevleri arasında büyük bir çerdöver silindirinin artık kanalda yatmadığını fark etti. Kurumuş otlar sökülmüş, avluda ve binanın çevresinde derin izler oluşmuştu. Yatak odasının koridorundan şiddetli bir gürültü geldi ve ses binanın içinde yankılandı. Rinus kemerinden birkaç el bombası sarkıttı. Bir gıcırtı duyuldu, ardından birkaç saniyelik sessizlik oldu ve acil çıkışa bağlı alarm çalmaya başladı. Lumi cevabı bilmesine rağmen "o içeride değil mi?" diye sordu. Adrenalin bir anda etkisini gösterdi ve zihni buz gibi berraklaştı. Yurek biçer döver silindirini merdiven niyetine duvara dayayıp kapıyı kırıp açarak içeri girmişti. "Gel benimle," dedi. Rinus arkasını dönüp alarmı kapatmakla yetindi. Ürkütücü bir sessizlik çöktü. Sonra mutfaktan bir çınlama sesi geldi. Yurek ilk iki tuzağı sökmüş, sahte tuzağı da birkaç saniyede parçalamıştı. "Her şey için teşekkürler," diye fısıldadı Lumi. Rinus sırtı ona dönük halde kendi kendine başını salladı. Sonra dönüp ona baktı ama gülümsemeye gücü yetmemişti. Lumi perdeyi kenara itip koridor kapısına sabitlenmiş patlayıcıyı fark ederek aceleyle merdivenden aşağı indi. O gider gitmez Rinus perdenin arkasına son bir tuzak kurup sicimi yerden bir metre yukarı çekti ve emniyet mandalını çıkarıp geri çekilerek pozisyonunu aldı. Bir kazıma sesi duydu. Ardından koridorun kapısı yumuşak bir gıcırtıyla açıldı. Patlama olmadı. Yurek kapıyı hafifçe itip aralığa soktu, ince bir bıçağı yukarı çekmiş, sonra da sicimi kesmiş olmalıydı. Rinus onun tuzakları nasıl böyle çabuk fark edip etkisiz hale getirebildiğini anlayamıyordu. Patlayıcıların tam olarak nereye yerleştirildiğini ve nasıl kurulduğunu gösteren bir harita vardı sanki elinde. Rinus saldırı tüfeğinin gece görüşünden perdedeki hafif hareketi, ardından da bir bıçağın parıltısını gördü. Bıçak kumaşla duvar arasındaki boşluktan yukarı kayarak son tuzağın sicimini kesti. Rinus perdenin diğer tarafından aşağı doğru çapraz bir açıyla ateş etti. Ateş sesi odayı doldurdu, namlu parladı ve Rinus tüfeğin o bildik geri tepmesini omzunda hissetti. Boş kovanlar yere saçıldı. Rinus mermileri sayıp 9'da durdu, sonra patlayıcıya nişan alıp 10. atışı yaptı. Parlak fosfor mermisi karanlığın içinde koyu bir iz bıraktı, bomba anında infilak etti. Siper almaya çalışsa da patlamanın hızı inanılmazdı. Basınç dalgası Rinus'un göğsünü vurdu, ensesini duvara çarptı. Perdeyi çevreleyen duvarın o kısmı parçalandı. Döşeme tahtaları söküldü, molozlar odanın içinde uçuştu. Merdiven korkuluğu ve koridora açılan kapı yok olmuştu. Rinus kıymıklar ve sıvalar üzerine yağarken tek dizinin üzerine kalkmayı başararak şarjörün geri kalanını 3 saniyede boşalttı. Duvar kalıntılarına ve mutfağa açılan düzlüğe ateş etti. Hızla yana yuvarlanıp şarjörü bıraktı ve yenisini taklama çok geç kalmıştı. Zayıf bir adam bir duvarın yanından ona doğru koşuyordu. Rinus bıçağını çekip aynı anda ayağa kalktı, sonra beklenmedik bir yöne, aşağıdan belli bir tarafa sertçe darbesini indirdi. Ama adam darbeyi savuşturup ince bir bıçağı Rinus'un koruyucu yeleğinin kayışının hemen altından böğrüne sapladı. Kaburgalarının altından, karaciğerine doğru. Rinus acıyı aldırmadan bıçağının yönünü değiştirip Yurek'in boynuna nişan aldı ve bir adım gerileyip pimi çekti. Fünye neredeyse hiç ses çıkarmadan Rinus'un içinde patladı. Rinus'un bacakları büküldü ve sertçe yere çarptı. Yan tarafında açılan küçük delikten kan fışkırırken göz kapakları titreşti. Ne olduğunu ancak şimdi fark edebilmişti. O şey sıradan bir bıçak değildi. Yurek tuzaklardan birini etkisiz hale getirirken Rus fünyesini yanına almış, onu bir tür bıçak ya da sivri bir çiviye bağlamıştı. Rinus başını hafifçe kaldırdığında Yurek'in saldırı tüfeğinin gece görüşüyle pencerede durduğunu gördü. Yan tarafındaki ağrı korkunç bir kramp ağrısına benziyordu. Zemin çoktan kana bulanmıştı. Harcadığı gayretle nefes nefese kalmış halde başını tekrar eğdi ve ikisini birden havaya uçurmak için kemerinden bir el bombası çıkardı. Ama artık çok geçti. Yurek merdivene yönelmişti. Kaçış yolunu biliyorsa Lumi'nin tarlada koştuğunu görebilirdi. 91. Bölüm. Lumi saldırı tüfeğinin omuz desteğini katlayıp dolabın kapısını kapattı. Ayakkabılarla dolu kağıt torbaların üzerinden geçip asılı giysilerin arasından ilerleyerek çelik kapının sürgüsünü kaldırdı. Tam küçük hole çıkacakken tutukluk yapan bir otomatik tüfeğin ateş sesini duydu ve ardından büyük bir patlama geldi. Kapıyı dikkatlice kapatıp arkasından kilitledi. Otomatik ateş duvarlardan bir metronom gibi yankılandı, ardından sessizlik geldi. El fenerini açarken Lumi'nin elleri titredi. Dar beton basamakları hızla inip daha küçük bir odaya ve başka bir çelik kapıya ulaştı. Kapıyı hareket ettirebilmek için omzuyla onu itmesi gerekti. Kapı gıcırdayarak açıldı ve Lumi fenerini toprak duvarlı dar bir geçide tuttu. Çatıdaki ahşap levhalar kalın direklerle desteklenmişti. Tünelin zeminindeki gevşek tahtaların üzerinde yer yer küçük toprak ve taş yığınları yatıyordu. Lumi feneri büyük bir beton borunun girişine doğru tuttuğunda ışık titreşti. Rinus kaçış yolunu 250 metre uzunluğunda boru biçimli bir kısım olarak tarif etmiş olsa da Lumi onun gerçek anlamda gömülü bir borudan bahsettiğini anlamamıştı. Bir kereliğine kullanılmak üzere tasarlanmış bir yeraltı geçidi. Çok basit bir çözümdü bu. Muhtemelen en zor kısım bina ile boru arasındaki bağlantıydı. Eski bir maden kuyusu kadar tehlikeli görünüyordu. Lumi çelik kapının kapanmasına izin verdikten sonra aceleyle derme çatma tahtaların üzerinden geçip çömeldi ve tünele girdi. İki büklüm halde tünelin içinde koştu. Sırt çantası çatıya sürtünüyordu. Olabildiğince hızlı ilerlerken adımlarını sayıyordu. Fenerin ışığı boru bölümleri arasındaki birleşim noktaları da önünde uzanan sıra sıra ince halkalar gibi aydınlatıyordu. Tüfeğin namlusu borunun kenarına çarptı. Lumi düzensiz bir bağlantı noktasına takılarak öne doğru düşerken elleriyle kendini destekledi, fenerin camını kırdı. Tekrar ayağa kalktığında bir dizinde şiddetli bir acı hissettiyse de topallayarak yoluna devam etti. Sıcak kan pantolonunun içinden bacağına akıyordu. Fener çalışıyordu ama ışığı artık eskisi kadar net değildi. Patlamayı ve silah seslerini düşününce devam etmesi gerektiğini anladı, kendini tekrar koşmaya zorladı. Yurek ölmüş olabilirdi. Renus çok tecrübeliydi. Ona Patrick'in kız kardeşlerinden bahsederken silahları nasıl birkaç saniyede birleştirdiğini görmüştü. Renus ona metal bir elbise askısından görünmez bir tabanca kılıfı yapmayı ve plastik bir şişe, bir alüminyum ağ parçası ve biraz da bulaşık telinden susturucu yapmayı öğretmişti. Lumi onu karanlıkta bıçakla dövüş egzersizi yaparken izlemiş, kesin ve hızlı hareketlerini görmüştü. Birinin onu yakın dövüşte yenebilmesi mümkün görünmüyordu. Ama her şeye rağmen tam aksini varsayıp hayatta kalmak için kaçmaya devam etmek zorundaydı. Fenerin ışığı önünde sekerek borunun dibinde biriken suyu aydınlattı. Aniden arkasından ayak sesleri geldiğini düşündü ve içi dehşetle doldu. Muhtemelen kendi hareketlerinin yankısıydı ama durup titreyen eliyle feneri kapattı, saldırı tüfeğini arkasına doğrultup omuz desteğini açtı ve gece görüşünden baktı. Görünürde hiçbir şey yoktu. Her şey simsiyah görünüyordu. Çünkü burada görüşü iyileştirecek bir ortam ışığı yoktu. Lumi bekleyip gözlerine akan teri kirpiklerini kırpıştırarak uzaklaştırmaya çalıştı. Tek ses kendi nefes alıp verişinin sesiydi. Omuz desteğini yeniden kaplayıp arkasını döndü ve feneri tekrar açtı. Fener tıkırdadı ama yanmadı. Tekrar deneyip hafifçe salladı ama bir değişiklik olmadı. Lumi orada öylece durmuş, ardına kadar açılmış gözlerle zifiri karanlığa bakıyordu. Elini kesmemeye özen göstererek fenerin üzerindeki son kırık cam parçasını da çıkarıp küçük ampulü hafifçe bastırdı, ardından tekrar açmayı denedi. Şimdi çalışmış, ışığını bulanık eliptik bir halka halinde alçak çatıya yansıtmıştı. Lumi tekrar çömelip borunun içinden koşmaya devam etti. İçerisi çok havasızdı ve zorlukla nefes alıp veriyordu. Koşarken adım sayısıyla adımlarının uzunluğunu çarpınca 40 metreden az bir mesafe kaldığını anlayarak durdu ve el fenerini önüne tuttu. Işık bulanıktı ama Lumi tünelin ucunun tepeleme toprakla dolu olduğunu görebilmişti. Tünelin bu ucu yıkılıp boruyu kapatmıştı. Sakin nefes alıp vermeye çalışırken yoluna devam etti. Sonra feneri ve saldırı tüfeğini yere bırakıp toprak yığınına tırmanarak elleriyle kazmaya başladı. Giderek artan bir panikle toprağı arkasına yığıyordu. Sırtı terden ıslanmıştı, kalbi küt küt atıyordu. Kendini toprağın yoğun olmamasının iyiye işaret olduğuna inandırmaya çalışıyordu. Toprak tamamen çökmüş olsa çıplak elleriyle kazamazdı. Geri dönmek bir seçenek değildi ve olduğu yerde de kalamazdı. Keskin bir taş parmak uçlarını kesti ama kazmaktan vazgeçmedi. Nefes nefese geriye doğru hareket edip toprağı ve taşları borunun içine doğru attı ve sonunda yığının tepesine ulaşana kadar kazmaya devam etti. Feneri alıp geçide tuttu ve desteklerden birini çöküp toprağın kaymasına sebep olduğunu gördü. Çatıdaki levha eğilmişti ama yine de üzerindeki ağırlığa direniyordu. Lumi açıklığı genişlettikten sonra saldırı tüfeğini ve sırt çantasını itip kendisi de arkalarından geçti. Kuru toprak boynundan ve sırtından aşağı dökülüyordu. Lumi olabildiğince dikkat ederek çıplak bağlantı bölümünden sürünerek beton duvarlı küçük bir odaya girdi. Çökmüş toprak zeminin yarısına kadar ulaşmıştı. Lumi kirli ellerini pantolonuna silip çatıdaki çelik kapağa ulaşmak için duvara sabitlenmiş merdiveni tırmanmaya başladı. Morarmış ve kanayan parmaklarıyla paslı bağlantıları gevşetip kolu dışarı çekerek tek eliyle itti. Kapak sıkışmıştı. Lumi iki elini de kullanabilmek için sırt çantasının bel kayışını çözüp kendini merdivene bağladı. Düşmeyeceğinden emin olunca merdiveni bırakıp ellerini kapağa dayadı ve hem kollarından hem de bacaklarından güç olarak itti. Buz çıtırdaması gibi bir ses çıktı. Lumi derin bir nefes alıp odaklandı ve tekrar sertçe itti. Merdiven endişe verici bir şekilde gıcırdarken kaslarının titrediğini hissetti. Kapak yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Otlar ve yosunlar hareket ederken yüzüne toprak döküldü. Lumi feneri kapattı ve soğuk havaya doğru sürünüp kapağı kapattı. Eliyle üzerindeki otları ve yaprakları silkeledi. Ardından ağaç kümesinin uzak tarafına doğru geri geri gitmeye başladı. Karanlık gökyüzüne bakarak yönünü doğru bulup bulmadığından emin olmak için kutup yıldızının yerini saptadı. Karanlık arazide eğilerek koştu. 500 metre sonra bir kanala saklandı ve ilk defa arkasına baktı. Bahçedeki araba lastikleri hala yanıyor, metal duvarlara rahatsız edici bir ışık yansıtıyordu. Ama bunun dışında her şey sakin görünüyordu, herhangi bir hareket yoktu. Saldırı tüfeğini üçlük atış ayarına getirip gece görüşüyle tarlayı ve ağaç kümelerini taradıktan sonra tekrar koşmaya başladı. 42. Ayrımın sonu. Sayfa 475.